Ayrım 5, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 43. Aşk defterinde adın var mı? Yok. İşe yarar elin adın var mı? O da yok. Rukiye evin alt katına yerleşip Ceberi ile birlikte yaşamaya karar verdi. Ceberi anlamı ile varlığının birdenbire barıştığını fark etti. Kadın hakkında tatsız söylentiler çıkmaması için Yakup'un önerisini dikkate aldı, kaşla göz arasında bir imam nikahı kıydırdı. Kendisini inceliğin ve dengenin saltanatı olarak gören ve madencilere bol bol muska yazan imam, o gün suyu bağlarken değirmeni sele vermeyin diye gülümsedi. Bu onun bir nikahta Yakup'la kumruya kıymak istediği anlamına geliyordu. Karşı çıkan olmadı. Nikahları hemencecik kıyıldı. Kıyılan nikahta Yakup'la Kumru'nun hemen o gün evin bitişiğindeki ahıra yerleşmelerini sağladı. 4 kişilik, hoş ama kıt kanaat bir hayat böylece başlamış oldu. 2 katlı evin bitişiğindeki ahırda 2 inekle 3-5 keçi vardı. Cebeli'ye ait Zonguldak'taki araziler kiraya verilmişti. Her yıl alınan kira bedeli evin un ve şeker ihtiyacını ancak karşılayabiliyordu. Kumru yatağını ve kapkacağını ahırın eve açılan kapısına yakın bir köşesine yerleştirdi. Aynı köşeye tenekeci Kasım'dan aldıkları eski bir soba kurdular. Keçilerle ineklerin bu tarafa geçmelerini birbirlerine paralel iki çam sırığıyla önlediler. Yakup'un davranışları kocaman bir gülümseyişe dönüşmüştü. Öteden beri yok etmeye çalıştığı, nefsinin doğasını tanımaya başlıyor, nefsine hizmet etmesi durumunda onu avuçlarının içine alıp en azından evcilleştireceğine ve kumruya olan sevgisini daha da güçlendireceğine inanıyordu. Onlar bu işte uğraşırken duvarın öbür yüzünde Rukiye boş durmuyordu. Sokak yaşamından kurtulmuş olmanın sevinciyle eve düzen vermeyi sürdürüyordu. Evin alt katı eskiden ahır olarak kullanıldığı için zemini yamru yumruydu. Rukiye zemini kürek ve kazmayla düzeltti, orta yere büyükçe bir hasır serdi. Üst kattan indirdiği 2 kilimle hasırı kapattı. Cebeli'nin yattığı karyolanın tam karşısına ocak arada kalacak şekilde alçak bir sedir kurdu. Gelenler sedirin üzerinde rahatça oturabilirlerdi artık. En son sokak kedilerinden birisini eve aldı. Gel gelelim ki yalanıp miyavlanan aç kediler arasından eve alacağı kediyi seçerken ağladı içli içti. Cebeli kendi yönsüzlüğünde kaybolmanın güzelliğini yaşıyordu artık. Aydınlığa karanlığın gözüyle bakıyor, kalıcının zulmünü eskisinden daha berrak bir şekilde duyumsayarak ölüm korkusu karşısında daha sağlam bir duruş sergilediğine inanıyordu. Evin içinde boş durmayan, varlığıyla hayatı güzelleştiren kadını değerlendiriyor, tüm yönleriyle anlamaya çalışıyordu onu. Her şeyden önce ulu bir bürşide yıllardır emek vermiş, emek almış bir kadın görünümündeydi o. Cefası yok, cevri yok, sessiz, her söyleneni işiten, kalbi asut bir kadın. Çevresindeki her kıpırtıyı kendi içindeki kıpırtı gibi hisseden, insanın nefsinden evvel aklını uyaran güzel bir kadın. Bununla birlikte Cebeli'nin ne zaman nasıl bir ruh haline gireceği hiç belli değildi. Öyle kolay anlaşılan bir insan değildi. Haddinden fazla karmaşık, anaforlu bir insandı. Bazen hat safhada iyimserliğin, bazen de manası çok derin olsa da hayat bir boka yaramazın adamıydı. Gördüğü güzelliklerde kaybolan tek bir göze sahipti. İç aleminde kendini sürekli batıran, yücelten, kutsayan, inkar eden ve sürekli kendinden, kendi denetiminden çıkan bir insandı. Yeni duruma kendisini uyarlamaya çalışıyordu. Hiçbir işine karışmıyordu Rukiye'nin. Bir kadın yaptığı her işi önemser, dinlese de bildiğini yapardı. Rukiye farklıydı. İnsanı kırmaktan korkardı. İşlediği küçük bir hata onun duygu zenginliğini ortadan kaldırır, onun yerini tek bir korku dürtüsünün almasına yol açardı. Rukiye Cebeli'nin kendi kendini yiyen dipsiz dünyasını işgal etmeye başlamıştı. Kadının tüm özelliklerini bir anda öğrenme gibi bir eğilime kapılıyor, sonra bu eğilimden korkuyordu. Bir insanda insanlaşmanın en güzel yolu o insanı yavaş yavaş öğrenmeden geçiyordu. Rukiye ev işlerini bitirdikten sonra evin üst katında yıkandı, tarandı, 2 ağızlı kemik tarağını alıp aşağı indi. Gülümseyerek Cebeli'nin yanına geldi. İhtiyarın sırtına iki yastık yerleştirerek yatağında oturmasına yardımcı oldu. Islak sıcacık bir bezde ilk kez yüzünü sildi, ilkin saçlarını sonra da sakalını taramaya başladı. ''Elin dert görmesin Rukiye'' diye mırıldandı. ''Elin sakalımda ışık oldu. Ne güzel, ışık içime doldu. Ben bu güçle yaşıma başıma bakmaz ayağa kalkarım. Kalkar da feleğin çarkı akrebini kırarım.'' İsteklerine kavuşmuş içli bir çocuk sevinciyle gülümsüyordu Rukiye. Hayatında ilk kez kendisine böyle güzel sözler söyleyen ve bir şey istemeden bakan bir insanla birlikte oluyordu. Temizlikçilik, dilencilik, fahişelik yıllarında sur dibinde, Galata'da, Tophane'de dilenen ve insana yalvaran duygularla bakan aksakallıları anımsadı. 93 harbinden kalma bu aksakallıların hiçbirisine benzemiyordu Cebeli. Farklı bir insandı.
''Sen başkasın Cebeli. 100 yaşında da olsan gençsin.''
Tarama işini bitirdikten sonra Cebeli'nin yanında oturdu. İhtiyarın içinde yarattığı güzel duyguların yüzüne yansıdığını fark etti. Şimdiye kadar her insan karşı tarafın duygu ve ihtiyaçlarını dikkate almadan birçok şey istemişti. Gözlerinin önünde gülümseyen bu 100 yıllık hayatın istekleri var mıydı acaba? Öğrenmek güdüsüyle,
''Ömrünün sonuna kadar ben sana bakarım Cebeli'' diye mırıldandı.
Düşüncesini ağarmış çalı kaşlarının altından 100 yıllık işsizliğin ve içinden çıkılmaz çetrefil çelişkilerin için için kaynayan ateşinden kadının duygu dünyasına doğru yaymaya çalıştı.
''Kendini bakıcılıkla cezalandırma Rukiye.'' Civciv tüyü gibi yumuşamıştı sesi. ''Ben seni anlamaya çalışan bir insanım. Sen de beni anlamaya çalış. Ben bir lokmanın kölesi olmaktan korkarım. Seni seyretmek yeter bana. Seni tanıdıkça yaşarım, hayal kurarım, senin varlığına doğru yürürüm. Ben isterim ki bu çarkı feleğin erişilmez yavuz güzellikleri derilsin, devşirilsin, gelsin bir insanda tecelli etsin. O insan bu dar evin, bu karanlık yoksul evin içinde gezinsin, benim helakime sebep olsun. Kim bilir, belki de ben hep kendimi düşünen bir adamım.''
Kadının yorgana gömülen uzun parmaklı esmer eline baktı. İşaret parmağının ucuyla elin kavradığı tarağın ucuna dokundu. ''Bu dünya insanının meşrebini anlayamadım ben. Kerkenez üsküflü şahin olmuş, saksağın bülbülü nalan olmuş. Ben benim diyen bir damla suyun mestanesi olan kaç kişi var? Herkes kamil olsaydı, Mehdi'ye de hacet kalmasaydı ne olurdu sanki?'' Hüznün insanı güzelleştirdiğini, insanların kendisine genellikle hüzünlendiği anlarda güzelsin dediklerini anımsadı.
''Güzel insansın Cebeli. Bu ev bana huzur getirdi. Sebebi sensin.''
Dışarıya kulak kabarttı Rukiye. Deli Dürdane'nin bağırtısı geliyordu.
''Aman Allah'ım, sen sabır ver. Deli Dürdane'nin sesini duydum. Gene gelir huzursuz eder seni.''
''Deliyi dert etme.'' diye gülümsedi Cebeli. ''Delileri dinlemeyi severim.'' diyecekti, vazgeçti. ''Gelir, konuşur, konuşur gider.'' Anlaşılmaz omurtularla kapıyı vurmadan içeri daldı Deli Dürdane. Elleri koynunda boynunu hafif eğerek birbirleriyle çelişen iri atmaca bakışlarını Rukiye'ye dikti. Geyik kafasını andıran alımlı bir kafaya ve gür kıvırcık saçlarla çevrelenmiş, yaşının aksine insanı afallatan çocuksu bir yüze sahipti. Hiçbir şey söylemeden sessizce ocağın yanına geldi. Bileği ve ayak tarağı küçük, çıplak ve kendi deyimiyle nesli asil, Yasemiz Ali'den kapmıştı bu sözü, ayaklarını küle daldırdı.
''Hoş geldin Dürdane.''
Rukiye'yi duymazlıktan geldi. Rukiye onun gözünde büyük bir aynaya damar damar yayılan ve görüntüyü imkansız hale getiren uğursuz bir çatlaktan ibaretti. Hat safhada yaşadığı bencillik ateşiyle evi inceden inceye süzdü. Evin her köşesinde, karanlıklarda, duvarların içinde, Cebeli'nin kar yulasının altında bir yığın kadın gizlenmiş olabilirdi. Eğildi kar yulanın altına baktı. Kadınların kanlı donlarını bırakarak çırılçıplak karanlığa doğru kaçtıklarını andı.
''Beni kendine kara etseydin bu kadar karıyla uğraşmazdın Cebeli.''
Dürdane ile göz göze gelmekten çekindi Cebeli. Konuyu değiştirmek için ''Otur, açsan karnını doyur.'' diye mırıldandı. ''Güzel şeyler düşün.''
''Ben güzel bir kadınım Cebeli. Entarimin dışında güzelim, içinde de güzelim. Soyunsam ne olur? 7 kat yer altında kazma sallayan bütün deliler yer üstüne çıkarlar. Bir daha da inmezler yer altına. Sen ocak başında yatalak hastasın. Okunmuş, üflenmiş köpek kemikleri mi attın ateşe? Yanan kemiklerin dumanını mı çektin ciğerine? Elini vicdanına koy, söyle. Bana yalvarmayan göz var mı? Senin yüreğin beni istedi, sakalın istemedi. Sende yürek olsaydı zaten sakalın olmazdı. Ağzımdan şimdi çıkacak bu söz kulağına küpe olsun. Rukiye'den sana karı olmaz. Belki hizmet eder, hizmetten karı olmaz. Ben güzel bir çiçeğim, güzelliğimden korktun. Arılar etrafımda vız vız ederdi, arılara bal verirdim. Agop eşek arısıydı, ona da verdim. Peki Yusuf'un karısı güzelse Yusuf bana niye baktı? Yusuf'un gözü bakmak için yaratılmamıştı ki. Bende bal vardı. Niye? Çünkü her karı bir çiçektir. Her çiçekle bal olmaz.
Çömeldi, ellerini ateşe doğru uzattı. Dilinde taş sessizliği, acısında muzip bir tebessüm, alevlerin hareketini izlemeye koyuldu. Kadınlar alevlerde de gizlenmiş olabilirlerdi.
Sen yastıklara dayanmışsın, hizmetçin de sederin üstünde bağdaş kurmuş, gözüne sınır koymuş, bedenini susturmuş, namuslu bir kadın.
Dürdane'nin kırmızı yanaklarına baktı gözünün ucuyla Cebeli. Gençliğinde içtiği vişne şerbetlerini anımsadı. Sesinde anacan bir insaf damarı yok muydu? Ölen küçük karısının yakası oyalı yeşil yeldirmesinin bu fukara kadına yakışacağını düşündü. Dürdane'nin içinde başkalarının hatalarını olduğundan daha büyük gören despot ama munis bir eğilimin varlığını sezinler gibi oldu. Küstahlığını inceliğiyle bastırma çabası içinde olan bir kadına da benziyordu. Ama ağzından hangi söz çıkarsa çıksın kendi kıymetini, kıyametini anlamamış, burnu büyük bir kadın değil. Biraz avaredir ama zihni avare değil. Avareliğinde canlı bir zihin var. Bir anda her şeyi düşünen, her yerde olan bir zihin.
Rukiye benim hizmetçim değil diye esnedi Cebeli. Altın kalpli bir kadındır. Rukiye'yi sev.
Yalan söyleme Cebeli diye çıkıştı deli. İnsan insanın hizmetçisidir.
Sen kimin hizmetçisisin?
Ben kime dil çıkarmışsam o bir kenarda dursun. Ondan başka herkesin hizmetçisiyim. Bal dağıtırım. Gel kütüğüme gir. Bal ye dedim dinlemedin. Sakalının bala bulaşmasından korktun. Yüreğin kördür. Her ses sana aynı olur duyarsın. Benim kütüğümün sesini duymadın. Ne hikmetse herkes duydu, sen duymadın. Gel ateşimi üfle dedim, ona da yanaşmadın. Sakalının tutuşmasından korktun. Kendi bokunda altı daramakla geçti ömrün.
Cebeli gizemli bir gülümseyişle kadının söylediği bu son söz doğru diye iç geçirdi. Rukiye'ye baktı. Mayalanmış süt gibi dinliyordu kadın. İçindeki fırtınayı açığa vuramamanın sancısıyla, hiçbir eşyanın göründüğü gibi yerinde olmadığını, gözün aklı yanılttığını düşündü Cebeli. Evin ahırı açılan kapısından ilkin Yakup girdi. Onu kumruyla Semiz Ali izledi. Rukiye ayağa kalktı hemen. Deli Dürdane'yi görünce durdu Semiz. Geldiğine pişman oldu. Çıkıp gitmeyi düşündü bir an. Dürdane'nin her gelişinde çıkıp gitmenin asil bir davranış olmayacağını düşünerek vazgeçti. Çok sevdiği ocağın kenarına Dürdane'den dolayı yerleşemedi. Sekiye doğru yürüdü. Deliyle yüz yüze gelmeyecek şekilde geçip oturdu. Semiz'i Yakup'la Kumru izledi. Herkes birbirini kesmeye başladı. Dürdane kalktı, hızlı hızlı yürüyerek ahıra girdi. İki aylık bir keçi yavrusunu kucaklayıp ocağın kenarına getirdi. İnsanlar sohbeti kestiler. Dürdane'nin garip davranışlarına alıştıkları halde merak içinde izlemeye koyuldular onu.
''Oğlağı niye getirdin Dürdane?''
İlk sorunun Cebeli'den geleceğini biliyordu deli. Yüzü ateşe dönük olarak bağdaş kurmuş, oğlağı kucağına almıştı. Tüylerini sevecenlikle sıvazlarken,
''Sen sohbetine bak, oğlağa karışma!'' diye uyardı.
İçeri giren hiç kimseye sataşmadığına bakarak Dürdane'nin durgunluk nöbetine girdiğini sandı Cebeli. Tavanı boydan boya kesen kerenlerin hangi cins ağaçtan olduğunu merak etti.
''Hayırlı bir haber var mı Ali?''
''Ameli hakkını aldı.''
''Nasıl oldu da koca şirketi dize getirdiler?''
''Şirketi kimse dize getiremez.'' dedi Semiz Ali. ''Sus payı verdi, amele de sustu.''
''Şirketin sus payı verdiği görülmüş şey değil. Amele zorladı herhal.''
''Şirkette para gani Cebeli Bey. Amelenin yevmiyesini bir kuruş arttırması mesele değil. Kesenin ağzını açmasın. Açtı mı yerin altını üstüne getirir. Şirketin neler yaptığını bilen onun gücünü anlar.''
Hangi seneydi? Tünel afriyatına başladı üzülmez mıntıkasından, bir de Karadon ciyetinden. Yerin ciğerini söktü. Havzaya ne biçim buharlı şimendiferler getirtti.
Şimdi diyeceksin bunların hepsini şirket mi yaptı?
Yapan amelidir. Ne şirketi diye mırıldandı Cebeli.
Ne amelisi? Ameleden bir şey çıkmaz. Aklı ben verdim şirkete.
Yakup gülümseyerek dirseğiyle yanı başında oturan Kumru'yu dürttü. Oğlağın gözlerinin içini seyreden Dürdane,
akıl vere vere sende akıl kalmadı diye hafiften mırıldandı.
Delinin ne dediğini anlayamadı Semiz Ali. Ahırdan gelen keçinin beyirtisine kulak verdiler. Beyirti Cebeli'nin ateşin kıyısında gördüğü oğlağı, kendi bilinmezliklerinin oğlağa dönüşmüş bir biçim olarak hayal etmesine yol açtı.
Şirkete kok ve briket fırınlarıyla ateş tuğlası fabrikasını kurduran benim diye sürdürdü Semiz. Tekke önü köyünü bilirsin.
Bilirim.
Bir zamanlar o köyden Bahriye İdaresi'nin Fen Komisyonu Başkanı Veli Bey vardı. Bahriye zabitiydi. Aza kanaat eden, ehli namus bir adamdı. Bu fabrikaları açma fikrini ona ben verdim. O da bu fikri şirkete açtı. Şirket de onu bu işe memur etti. Ortaya fabrikalar çıktı.
Gözlerini oğlağın gözlerine dikerek sohbeti dikkatle dinliyordu Dürdane.
Bir de kömür yıkama fabrikası var dedi Yakup. Hani şu lav var.
Büyük bir gururla kaşlarını çattı Semiz Ali. Ağzında beklettiği hazır sözü yuttu. İri taneli hurma menevişi tesbihini cebinden çıkardı.
O da ayrı bir mesele diye başladı. Geçenlerde Zonguldak'ta limanın üst kesimindeki Frank mahallesine gittim. Baktım Frankler kilisenin önünde toplanmışlar. Beni görünce şen şatır kucak açtılar. Bir eve götürdüler hemen. Baktım kristal avizeler, çeşmi bülbüller, gül yağı kokusu, izzet ikram. Dedim bu bayram, bu şenlik nedir? Dediler malumunuz bugün Santa Barbara maden yurtusu günüdür. Gelişiniz isabet arz etmiş. Her neyse yedik içtik, biraz sonra şirketin şefi Monsieur Dolagar geldi. Çipi gözlü, zangoş sakallı bir adam. Her neyse hürmet etti, hasbihal ettik. Sohbetin bir yerinde dedi ki, şirketimiz sana çok şey borçludur Ali Bey. Senin ilmin irfanın olmasaydı biz şirket olarak o lavvarı yapamazdık. Bir şey demedim tabii. Ben de kendi neslimin ilim irfan sahibi paşalarından bahsettim. Frank İbrahim Paşa'dan başladım. Kabakulak İbrahim Paşa'ya kadar devam ettim. Mütercim Mehmet Rüştü Paşa'da durdum. Bu paşaların cümlesinin Franklere nasıl ilim irfan aktardıkları da anlattım. Orada kilisenin papazı vardı. Göbeği ile kalçası arasındaki genişlik iki kulacı geçiyordu. Anlattıklarıma hayret etti. ''Ayağınıza sağlık, iyi ki de geldiniz, bizi aydınlattınız.'' dedi. ''Mesele değil.'' dedim, çayımı yudumladım. ''Yani demem o ki şirket büyük iş yapar, yaptı mı sağlam yapar. Yeter ki işin temelindeki fikir büyük olsun, sağlam olsun. Ben şahsen kendi asil neslimi...'' ''Yeter.'' diye çıkıştı deli Dürdane. ''Derimi alnımdan yüzmeye başladın gene.''
Oğlağı kucaklayıp ayağa kalktı. Yavaş yavaş yürümeye başladı ahıra doğru.
Her şeyi sen yaptın, sen ettin. Aşk defterinde adın var mı? Yok. İşe yarar bir inadın var mı? O da yok. Nesli nasil olsa ne olur?
Cebeli içinden keyifle gülüyordu. Ahıra açılan kapı sert bir şekilde kapanmıştı. Dürdane her zamanki gibi gürültüden uzak ahırın karanlık bir köşesinde oğlakla baş başa saatlerce oturmaya gitmişti. Semiz sinirinden burnunu birkaç kez çekmesine rağmen soğukkanlı görünüyordu. Kumru ile Yakup Semiz Ali'nin paylanmış olmasına sevinmişlerdi. Dürdane'den başka Semiz Ali'ye dur diyecek bir kimse de yoktu. Rukiye yaşamında hiç tanık olmadığı garip ve eğlendirici tipleri dinlemenin verdiği zevkle çayı demlemiş, bardaklara doldurmaya başlamıştı bile. Geçim sıkıntısından kaynaklanan derin bir bunalım içindeydi Semiz Ali. Karısı öldüğünden bu yana asil bir kadın bulamayacağına inandığı için evlenmemişti. Ölmesi durumunda yeni karısının bir başkasına kalacağı korkusunun da payı vardı evlenmemesinde. Cebeli'den başka kimsenin kendisini dinlemeyeceğine inandığı için ona geliyordu. İtirazın olmadığı, sözün anlaşıldığı, tarihin bilindiği ve sessizce onaylandığı tek evdi Cebeli'nin evi. Korkusuzca konuştuğu ve kendisini yeterince ispat ettiği tek ev. Cebeli sessizliği kırmak, Semiz Ali'yi sohbete sokmak için... ''Şirketin her işi sağlam değil.'' diye söze girdi. 7-8 sene evvel Derya'nın kudurgan dalgaları mendireyi yerle bir etti.
''Beni dinlemediler ki. Dalga kranı sağlam yapın.'' dedim. ''Bir tufan gelir bunu söker atar. Liman miman kalmaz.'' dedim.
Deniz seviyesinden 100 metre yükseklikte bulunan o deniz fenerini de hasara uğratır dedim. Dinlemediler, masraftan kaçtılar. Sonunda dediklerimin hepsi çıktı. Bir tufan oldu, harcadıkları 4,5 milyon altını derya yuttu. Kuduran dalgalar 100 metre yükseldi. Fenerin alt camlarını kırdı, aklı keseye korsan para onun ırzına geçer. Çayından bir fırt çekti. Rukiye'nin ateşe patates ve kestane gömmesini seyre koyuldu.
Sonra ne oldu dedi Yakup.
Sessizleşen evi ciddi aldı Semiz. Kafasında iç içe ateş anaforları şeklinde kaynayan ve hayaline ses, ışık ve büyü yayan fikirlerinin gücünü zevkle duyumsamaya başlamıştı gene.
Hiç ne olacak diye arkaya yaslandı. Gülün açılgan mevsimiydi. Vehbi'nin kahvesinde nargile fokurdattığım bir kuşluk vakti şirketin sahipleri toplanıp geldiler. Oturdular hal hatır, kara katır derken meseleyi açtılar. Beni dinlemediklerini, pişman olduklarını yana yakıla anlattılar. Çok zor durumda olduklarını anladım. Belli ki iflas etmişlerdi. Asıl gayeleri benden fikir almaktı.
Hiç naza niyaza vurmadan hemen gidin Osmanlı Bankası'na müracaat edin dedim. Bunu teklif edin, kabul etmezse bunu teklif edin dedim. Teferruatlarımın hepsini verdim. Anında gittiler, anlaştılar.
Çayından bir fırt daha çekti. Evlenmemesi durumunda çok kötü bir ölümün pençesine düşeceğinden korktu.
Senin söylediklerin gibi mi anlaştılar dedi Yakup.
Dediklerim aynen oldu. Banka şirketin idaresini 7 sene müddetle eline aldı. Mendireyi benim dediğim gibi yaptırdı. Bankaya dedim ki madem bu mendireyi yaptırdın, gel ikile asma arasına da bir havai hat yaptır ki kömür taşıma işin kolaylaşsın. Bu fikrimden kelli banka beni takdir etti, hattı hemen yaptı. Arkasından bir fikir daha verdim. Madem dedim bu hattı yaptın, bu havzanın 2 şeye daha ihtiyacı var. İkinci bir lavvar daha yaptır ki kömürler beklemesin, çabuk yıkansın. Bir de amele için bir hastahane yaptır. Dediklerimin hepsini yaptı banka, fakat bir hata işledi. Yaptırdığı hastahanenin parasını fukara amelenin yevmiyesinden kesmeye başladı. Dedim etmeyin, eylemeyin, fukaranın kesilen lokması başınıza bela olur. Dinlemediler. Seneler geçti, ameleden ses çıkmadı. Aslında amele fırsat kolladı. Ne oldu? Geçenlerde patladı, yürüdü, kırdı, döktü, hakkını aldı.
Yakup Semiz Ali'nin sohbetini yalan ve abartma üzerine kuran bir insan olduğu inancındaydı. Buna rağmen onun sohbetini can kulağıyla dinliyor ve çoğuna inanıyordu. Cebeli gülümsüyordu sadece. Bedeniyle bağlantısını koparmış bir vaziyette dinliyordu dostunu. Dinlerken onu zerreciklerine ayırıyor, her zerresinde onu bu hale sokan bir illetin var olduğunu düşünüyordu. Bazen de dinler gibi görünüyor ama dinlemiyordu. 100 yıllık varlığının anlamını arıyor, bulamayınca derin bir sıkıntıyla Semiz'e kulak veriyordu. Kumru ise Yakup'a kavuşmuş olmanın büyük huzuruyla dinliyordu Semiz Ali'yi. Semiz Ali Bey Deli Dürdane'nin ahırdan eve dönmesiyle sustu. Oğlağı ahırda bırakmıştı. Sabahleyin gördüklerini düşünüyordu. Duvarın çatlağından çıkan bir çiçek, çiçeğin altında oturan ve Dürdane'den ekmek isteyen bir çocuk. Çocuğun kucağında miyavlayan bir kedi. Kafasını dimdik tutarak geldi ocağın kenarına dikildi. Seyreden insanda kendi biçimini, zeminini ve yönünü bulmuş güçlü bir kişilik izlenimi yaratıyordu.
''Evlenmeye ahdettim.'' diye Cebeli'ye baktı. ''Bu sabah yorganımın altından kalktım, koca aradım. Şartım var, yalan söylemesin. Yalanın hoşuma gidenini söylesin. Dinlesin ama anlamasın. Bana karşı suç işlesin.'' Ona en büyük cezam bağışlamak olsun. Kendisini uydurmasın, nesli asil olmasın, güzellik delisi olmasın.
Semiz Ali'nin dışında herkes gülümsüyordu. Kumru gülümseyişini gizlemek için ağzını eliyle kapatmıştı. Semiz kimseyi sevmediği için kendisini de sevmeyen, delirmiş, soysuz bir kadına gülecek kadar alçalmaktan yana değildi. Hemen ayağa kalktı, hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Semiz'in gidişini Dürdane'nin içli, cinnetimsi tiz kahkahası izledi. O anda evi şaşırtan bir durum oldu. Geldiğinden beri herkesi uslu uslu dinleyen Rukiye, sırtını ocağın sıcak duvarına dayayıp sarsıla sarsıla gülmeye başladı.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 53.